Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Afiyetlesiniz
elhamdülillah,
inşallah.
Elhamdülillah.
Allah sağlık afiyet versin.
Amin.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında birkaç haftadır amel defteri konusunu tahlil ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün de o konuya devam edelim diye geçen hafta konuşmuştuk. Konu önemli, hayati bir konu. Hepimizin hayatını ilgilendiren, dünya hayatını, ahiret hayatını ilgilendiren bir konu. Geçen haftalarda amel defteri konusunda dünya hassasiyeti, neler yazılması, yazılmaması noktasında muhterem hocamın değerlendirmeleri olmuştu. Ahiret hayatını tahlil edelim dedik. Kur'an'da ahiret hayatına ilişkin de amel defteriyle bağlantılı birçok ayeti kerime var. Yani insanın o diyelim ki eynel mefer, kaçış nereye diyeceği bir iklim. Yevme yefirrul mer'ü, kişinin işte eşinden, oğlundan, çocuklarından, kardeşlerinden kaçacağı bir iklim. Bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bir şey bırakmamış, her şeyi yazmış diyeceği bir iklim. Ne bileyim, kafirin keşke toprak olaydım diyeceği bir iklim. Yani o iklimden bugün inşallah, yani yaşarken Rabbimizin ihtarlarını, ikazlarını görme bakımından o iklimi bugün konuşalım. Kur'an çerçevesinde, Rabbimizin bize bildirdikleri çerçevesinde diye konuşmuştuk. Hocama onu soracağım. O manzarayı bize anlatsın. Nereye gidiyoruz? Neye hazırlanmamız lazım? Onu anlatsın diye. Hocam buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yani birimiz böyle gidip gördü de geldi, şöyle gördüm, siz de dikkat edin gideceksiniz denecek bir yer değil. Hep gidiliyor, bir daha gelinmiyor.
Gelinmiyor, yani. Evet.
Gidilen ama gelinmeyen,
evet,
bir yer. Önce bütün samimiyetimizle şöyle dua ediyorum. Rabbim o gün yardımcımız olsun.
Amin.
O büyük gün.
Amin.
O büyük gün.
Büyük gün değil mi? Büyük gün.
Büyük kelimesinin tam yerine oturduğu gün.
Evet.
Büyük. Büyük gün. Büyük endişe günü. Büyük buluşma günü. Büyük müjde günü. Büyük azap günü. Büyük cennet günü. Her ya. Şeyin büyüğü var.
Ya.
Ve alternatifsiz büyükler bunlar.
Hüsran da var, gufran da var.
Var. Yani her şey o gün ve belgeli mutlak bir adaletin olduğu gün.
Evet.
Belgeli adalet. O belge amel defterlerimiz.
Evet.
Ve adalet.
Yani afaki suçlamalar
yok.
Değil.
Savcı, evet, iddianamesi falan yok orada.
Evet.
İddianame yok. Kendi getirdi. Seninle ilgili gelen defterler var. Yani
evet.
Kendi taşıyor herkes defterini.
Ya.
Nauzu billahi teala. O gün Rabbim yardımcımız olsun. O günle ilgili ne olacağını konuşmadan önce hocam, büyük bir umudu konuşmak lazım. Hele ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam, o gün bir de şefaat var.
Şefaati de konuşalım hocam.
Konuşalım hocam. Yani o şefaat olmasa böyle damlamayla bu gölü doldurmak mümkün değil.
Evet.
Damla damla olacak iş değil bu. Büyük bir şefaat var ve çok büyük bir rahmet var. Rahmet var. Yani Allah-u Teala'nın o günkü rahmeti hesap edilecek bir şey değil.
Oradan mı başlayalım hocam? Şefaat yani, ve rahmetten mi başlayalım? Yoksa yani hakikaten o günün, yani insanoğlunun karşı karşıya kalacağı o büyük, hani stres de var değil mi? Büyük bir
telaş
var değil mi? Telaş var yani. Ne olacak benim halim gibi bir kaygı var. Yani bence onu bir şey yapalım. Yani nasıl o zaman şefaatin, o zaman rahmetin nasıl orada kurtarıcı olacağını belki anlamak daha da mümkün olur.
Yani şu manada Gidiyoruz. Benim sakalım var. Cuma'da kaçırmıyorum. Sabah namazına da camiye gidiyordum. Bu benimle ilgili değil bunlar. O şarapçılar düşünsün. Vehmine kapılmamak lazım. Yani herkes stresli bir yere gidiyor. O gün bir şefaat var. O şefaati kuşatan bir Allah'ın rahmeti var. Yoksa o gün kimsenin böyle bir adım atacağı bir yer yok. Yani boşuna kuruntu sahibi olmamak lazım. Nefes alacak bir yer yok ahirette. Bir. İki, takvim yok. Saat yok. 24 saatlik bir limit yok. Yani evet. 15 sene yatıp çıkacaksın diyorlar ya şimdi. Öyle evet. Bir takvim yok ortada. Zaman durmuş.
Müebbedin müebbedi yani.
Ebediyül abad. Evet. Ebediyül abad dediğimiz, yani sonsuzların sonsuzu. Hiç yok. Bir şey yok. Mesela mahşer yerinde beklenecek. Ya ne kadar bekleyeceksin? İşte 40 bin sene. Ya bu 40 bin sene çarpı 365 40 bin mi?
Evet.
Değil. Neden?
Bilmiyoruz onu.
Rakam yok.
Evet.
Yani takvim iptal edilmiş. Güneş gelip sabahleyin doğup akşam da batıp bir gün diye bir şey yok ortada. Dönme meselesi bitmiş dünyanın. Dümdüz bir vadi olmuş her yer. Ve o vadide biz toplanmışız.
Dümdüz vadi ifadesi de belki yani bugünkü algılarımıza göre.
Yani ne var? Dünya yok ki vadisi olsun. Evet, dünya çöplük olmuş gitmiş. Evet. Yani bir vadide toplanılmış manasında.
Evet, evet.
Çünkü herkesin birbirini gördüğü milyarlarca insan. Milyarlarca insan. Belki milyarlarca hayvan. Hepsi bir alanda. Ve herkes böyle kendi derdiyle boğuştuğu, kimsenin kimseyle ilgilenmediği bir yerde. Mesela çok örnek bir şey. Kur'an-ı Kerim o gün bir gün 50 bin yıla kadar denk diyor. Yani bir gün dünyada, oradaki bir gün dünyada bizim 50'li yıllarımıza denk geliyor. 50 bine denk geliyor. Bu böyle matematikle ölçülür.
Tasavvur edilebilir bir şey değil zaten.
Ya, yani böyle.
Şimdi anlattığınız o diyelim ki milyarlarca insan, milyarlarca hayvan, yani yaratılıştan bu zamana kadar gelen bütün insanoğlu vesaire. Ya bunun hakikaten tasavvuru mümkün
orada,
değil.
Musa Aleyhisselam orada bir peygamber olarak. Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışan Firavun orada.
Evet.
Musa Aleyhisselam'ın doğmasını engellemek için öldürülmüş bebekler orada.
Ya.
Kürtaj bebekleri orada.
Evet.
Zalimler orada, mazlumlar orada.
Evet.
Ebu Cehil orada, Ebu Bekir radıyallahu anh orada.
Evet.
Herkes orada.
Herkes,
herkes orada. Ve herkes bir melekle getiriliyor. Yani
evet.
Herkes için de bir melek var orada. Sağında bir melek, solunda bir melek. Biri defterlerini getiriyor, biri kolluk görevlisi olarak geliyor. Yani böyle filmi yapılabilir bir şey değil bu.
Evet.
Yani hiçbir şekilde tasavvuru bile yapılamaz bunun. Zaten dedik ki ahiret büyük kelimesinin oturduğu bir yer. Büyük.
Evet.
Çok büyük. Yani ağacı da büyük, derdi de büyük. Günü de büyük, müjdesi de büyük. Her şeyi büyük. Buna böyle bir iman ediyoruz. İki, yani mesela bir insana müebbet ceza veriliyor.
Evet.
6 kere müebbet ceza veriliyor.
Evet.
44 kere müebbet diyor.
500 ya, yıl deniyor, yok bilmem.
18 bin yıl desin, adam ne diyor içinden? Nasıl olsa öleceğim bir gün, çok beklersiniz siz beni diyor.
Evet.
Hatta şöyle mesela 10 kere müebbet cezasına çarptırılmış birisi 60 yaşında.
Evet.
10 sene sonra ölürken kim bilir fırsat bulsa da dirilse gördünüz mü la gene kandırdım sizi gidiyorum der herhalde yani.
10 yılda müebbetleri yedim der yani.
Yedim yani devleti kandırdım gidiyorum. Devleti evet. Çökerttim gidiyorum. Konuşma fırsatı olsa tabii der.
Evet.
Der yani. Ahiret alternatifin olmadığı bir yer. Bitti. Yolun sonu.
Evet.
Yolun sonu. Evet. Bu sebeple mümin insan ahireti düşünürken kafayı oynatır. O oynatma olmasın diye iki şeyi baştan konuştuk biz. O gün Allah'ın rahmeti de önümüzde duracak. Ve şefaat bizi bekleyecek Allah'ın izniyle. Madem şefaat var, madem rahmet var, bu büyük yerde bize küçücük bir koltuk ayrılabilir. Yani yetersizliğimize rağmen biiznillah biz imanla bu fani alemden gidebilirsek, ki o bizim gayretimize bağlı, bu fani alemi imanla terk eden sonunda kurtulur. Sonunda kurtulur. Burada bir nokta daha var. Şimdi cehennem yakıcı bir nesne. Müslüman bir insan bir demir çelik fırınına bakıp cehennemi oraya benzetirse dünyanın en büyük akılsızlığını yapmış olur. Çünkü dünyadaki en güçlü ateş, en güçlü ateş, mesela demir çelik eritiliyor değil mi?
Evet.
Kaç yüz derecede eritiliyor ki demir onun ocağına girmeden eriyor zaten. Bu dünyadaki en güçlü ateş cehennemdeki bir ateşin suda yıkanmış şeklidir.
Evet.
Yani su ile yıkanmış ve kaç bin kere hafifletilmiş şekli dünyaya gelmiştir. Binaenaleyh cehennemle ilgili bir şey konuşurken bizim demir çelik fırınlarına, doğalgaz sobasına falan benzetirsek çok büyük bir yanılgı olur. Cehennemin üzerimizdeki tedbir alma, uyarma etkisini kendi kendimize sıfırlamış oluruz. İki, cennet, üzüm var cennette mesela. Ya evet. Fazlası şeker hastasına dokunan bir üzüm iyi bir şey değil ki aslında ya.
Evet.
Yani bana doktor diyor ki şeker ihtimali var sende diyor, yaşlısın diyor. Artık üzümü diyor öyle salkım salkım yeme. Kaç tane yiyeceğim? 3-4 tane yeter sana. 3-4 salkım mı diyorum? Yok, 3-4 tane diyor. Ne edeyim ben bu üzümü ya?
Evet.
Ne edeyim bu üzümü? Cennetin nimetleri isim olarak buralarda var. Kendileri yok.
Bilsin, insanoğlu anlasın diye. Ha,
başka türlü anlamaz insanoğlu.
Hayal ateşi bile de başka türlü anlamaz.
Ateşi de aslında buradaki ateş değil. Buradaki üzüm değil. Buradaki su
bağ,
değil.
Bağ bahçe değil, evet.
Mesela süt ne kadar iyi olursa olsun gaz yapıyor. Ne kadar evet. iyi olursa olsun fazlası zarar, ishal yapıyor gibi yani evet. düşünüyoruz. Cennette sütten ırmağın var senin. Mesela her köşk altından ırmaklar akıyor. Böyle bir ifade var Kur'an'ımızda. Rutubet olmayacak mı orada? Evet. Yok, kaç tane ırmak akıyor bizim evin altından. Ne yapıyoruz biz? Neyi neye benzetiyoruz? İsimlere takılıp kalırsak ne cenneti anlayabiliriz, ne cehennemi anlayabiliriz. Dolayısıyla oranın, o hayatın, Allah ile buluşulan yerin adı cennet ve oraya göre bir hayal. Cehennem ebedi ateş ve oraya göre, dünya ateşine göre değil.
Hep daha ötesi,
daha ötesi. Ve üçüncü bir nokta, ahireti anlayabilmemiz için bir başka nokta daha doğrusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi çok dikkat çekici. Hiçbiriniz böyle amelinize falan güvenmeyin ha diyor. Yani sende mi ya Resulallah? Bu kadar ibadet. Tabii bende diyor.
Evet.
Tabii bende. Rabbim rahmet edecek de beni alacak cennetine. Ha, bu boşuna yorulmayın. Nasıl olsa giremeyeceksiniz diye de anlatır şeytan bunu bize. Ne tesbih çekiyorsun? Nasıl olsa Peygamber aleyhisselam bile zoraki girdi canım. O da işte bir kişiye bir özel tolerans muamele yapılacak gibi gösteriyor. Öyle değil. Cennet ve cehennem konusunda, yani ahiret hayatı konusunda bizim sonsuz denecek bir umut taşımamız lazım. Sonsuz denecek de bir korku taşımamız lazım. Mesela tabiinden birisinin çok güzel bir ifadesi var. Sahih-i Müslim'de bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son cehennemden çıkacak adamdan bahsediyor. Ondan sonra cehennemin kapıları kapatacak. Yani müminler cehenneme bir girecekler ya cezaları için.
Evet.
Oradan çıkacak adam. Ondan sonra cehennemin kapıları kapanacak. Şimdi Hasan Basri'ye de naklediliyor bu söz. O son kişi olmaya razıyım ben diyor.
Evet, yeter ki.
Halbuki ilk kaçta Allah bilir yani. Bu tabiinin ilk onunda mesela.
Evet.
Yani ashab-ı kiramdan sonra ilk sırada duruyor. Şu edebe bak ki. Yani ben en son adam olayım, yeter ki gireyim
yeter
cennete.
Ki.
Sonra diyor ki Cennete Allah dese ki bir kişi alacağım, o benimdir muhakkak diyor.
O ümidi de,
ümit ve korku arasında dengedir Müslüman, evet, ibadet yaptıran. Evet. Çok fazla umutluk laubalilik getirir. Allah-u Teala'ya
nasıl olsa hallolur bu iş.
Oho, peygamber halleder aleyhissalatü vesselam, meleklerden biri halleder, şeyh efendi halleder, bizim caminin imamı halleder, bizim yeğenlerden biri hafız, o şefaat eder halleder. Bu bir laubalilik getirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu bir manzara, kızına cennet vaat etmediği,
ya,
orada herkes kendi işine
kendine
bakacak,
kendine güvenme dediği, Muhammed'in kızıyım diye,
kızıyım diye. Yani buradaki bu büyük olayı laubalileştirecek bir umut boşluğu diyeceğim ben buna, tehlikeli. Aynı şekilde battık bir kere, batan gemi yan gider deyimi de şeytanca. Ortasını bulabiliriz biz bunun. Ortasını bulabiliriz. Peki bu ortası nedir bu işin? Ondan sonra konumuza geçelim. Ortası nedir? Bir, felsefeye bulaştırılmamış, aması kaması olmayan bir iman. Ya Rabbi ben sana iman ettim. Melek dedin meleğe, peygamber dedin peygambere, kitap dedin kitaplarına, ahiret dedin ahirete, kader dedin kaderine, tamam ya Rabbi.
Yani amentüyü bütün kalbiyle söylemek.
Söyledim.
Yaşamak, evet.
Ondan inanın. Sonra benim limik limik kafamı doğrasalar, benim bu altı şeyden kimse vazgeçittiremez. Bununla ilgili bana kimse tartışma yaptıramaz. Bana soru bile sorulamaz. Yani öyle iman ederim ki ben, ya meleklerin sayısı kaçtır? Bu soruyu bile kabul etmem. Bu çünkü bir tartışma kapısı açabilir. Melek dedi, Allah sayı vermedi, bana ne gerisinden.
Evet.
Tevrat'ta ne vardı? Bana ne vardıysa ya. Allah inan dedi, karışma dedi. İnandım. Musa Aleyhisselam'a Tevrat verildi. Bu temiz, hani
saf, temiz, saf, berrak.
Anadolu deyimiyle.
Güllükışsız. Güllükışsız derler Anadolu'da.
Evet. Bizim Karadeniz deyiminde pek yok. Çok güzel bir Arapça,
evet,
deyim.
Evet, güllükışsız.
Yani aldatmasız, hilesiz demek.
Hilesiz, evet.
Yani tam böyle köylü, saf, organik diye ifadeler, evet, kullanılıyor. O organik bir iman.
Koca karı imanı da diyorlar ona.
O ulema ifadesidir.
Evet.
Alimler, evet, öyle demişler. Evet. Koca karı imanı kurtarır insanı demişler. Evet. Yani felsefe yok, tartışma yok, üzerinde tezler yazılmamış.
Didikleme yok.
Mesela bir ilahiyat fakültesinde, kelam ana bilim dalında yüksek tahsil yapan bir genç mecbur bir konu yazacak. Ne yazacak? Mesela işte Fahrettin Razi'nin kelam görüşlerine Nesefi'nin cevapları. Misal. Evet. İki alim, zirve alim arasındaki tartışmalı konu. Ama bunun konusu ne? Allah-u Teala'nın şu ismi şöyle midir, bu ismi böyle midir diye mesela.
Evet.
Emin olun, kendimi örnek göstermek için değil, özür diliyorum bu manada anlaşılırsa, kütüphaneme sokmam bu kitabı ben.
Evet.
Tamam, bir talebe bunu yazsın isterim. Kütüphaneme sokmam. Niye sokmam? Ya ben Allah'a iman ediyorum. Bütün esma ve sıfatlarıyla. Cennete, cehenneme iman ediyorum. Ya bu benim kafamı karıştırır mı karıştırmaz mı belli değil. Bana ne ya? Kıyamet günü bana filan doktora tezini gördün mü soracaklar mı? Yok. Bana Nesefi'nin Fahreddin Razi'ye verdiği cevapları biliyor musun diyen olacak mı? Yok. Ebu Bekir gibi iman ediyor musun soracaklar.
Ya evet.
Ettim. Elhamdülillah, anlamam ben gerisini. Ben başka bir şey anlamam.
Çok güzel.
Başka türlü hocam şeytan bir şey buluyor, bir menfez, evet, buluyor bir yerden. Bakıyoruz ki bu ümmeti,
kurt sokmak için.
Bu ümmeti sapıtanlar zamanında kütüphanede bir şeyi merak ettikleri için başlamışlar bu işe. Bu sebeple saf bir iman.
Evet.
Yani neyi konuşuyoruz? Gittik, şu umudumuz işe yarasın, korkumuz işe yarasın. Beyhude korkmamıştık biz, beyhude umut var değildik demek için. Bir, saf bir iman. Onun tezine, bunun filancanın cevabına, bunu konuşmayacağız. Bir örnek vereyim hocam. Bir gün bir şehire gittim. Biz burada geçen hafta kilis diye bir kelime konuştuk, evet, hocam. Bir arkadaşımız aradı, rahatsız oldum o ifadenizden. Peygamberler şehri o dedi. Dedim ne kadar üzücü söylüyorsun. Biz peygamberler şehri diye, siz dediniz ya kiliste böyle bir konu oldu. Dedim ben ilk programda onu söylerim, bizim kilis muhatabımız olur mu ya? Ben Moskova'yı bile tenkit etmem o baktan bakıldığında. Yani bizim kardeşimiz. Şimdi bu sebeple isim zikretmeyeyim de ben. Bir şehire gittim, konferans vereceğim. Beni çağıran arkadaşlar dedi, hocam bir dakika gelir misin dedi. Buyur dedim. ya dedi, biz dedi burada dedi sizden önce dedi bir akademisyen çağırdık dedi. Adem Aleyhisselam'ın ilk girdiği cennet bizim gireceğimiz cennet mi değil mi dedi. 1,5 saat bu konuyu anlattı dedi. İnsanların kafası karıştı. Karar ettiler ki hazır Nurattin Hoca geliyor, ona soralım. Bunu konuşturmadan seni bunu soracaklar. Biz bir çay içene kadar hazırlanın siz bu cevaplara dedi. Çaya gerek yok, benim cevabım hazır dedim. Hay Allah razı olsun dedi, bir ehlini bulduk filan. Çıktık, ilk soru geldi hocam. Hocam bir dakika, dinleyecek kafa kalmadı bizde. Biz babamızın cennetine mi gideceğiz, nereye gideceğiz biz? Dedim arkadaşlar çok mu merak ediyorsun? Çok merak ediyoruz ya, çok mu dedim çok. Ben hiç merak etmiyorum. Ben cennete gireyim de ister babamdan kalan cennet olsun, isterse bana yenisini yapsınlar. Benim derdim de bu, kusura bakmayın dedim.
Evet, bu kadar.
Hocam birkaç kişi soru sormak için hazırlanmışlar, soru moru bitti.
Evet.
Yani
evet.
Çıkınca bir ihtiyar böyle beyaz sakallı biri bir sarıldı bana, hem gözleri yaşardı.
Onun da içi yanmıştır. Ya yani hocam, o şeylerden.
Ben bir aydır dedi fitne fesat içinde dolaşıyorum dedi.
Allah Allah.
Demek ki dedi Kur'an-ı Kerim'de bize vaat edilen şeyin ne olduğu belli değil diyor bana şeytan dedi. Gerçekten asas bu olmamalıymış gayemiz bizim.
Evet. Ulan
nereye sokarsa soksun Allah, sanki seni bir iki tane çınarın altına koysa kıyamet günü razı olmayacaksın mı da Adem'in cenneti mi? Yani bu ne kadar gereksiz bu. Evet, kitaplarda var bu konu hocam. Taberi'den itibaren yazılmış bu konu. Ya bu
şöyle şey yapalım hocam, yani bu tarz tartışmaların bugün de gündeme gelmesini önlemek mümkün değil. Yani şeytanın kullandığı medya da var.
Var.
Yani kamuoyu iletişim araçları da var. Bu ya televizyonda bir tartışmayla gündeme geliyor, ona falanca işte akademisyenler de katılıyor, ya gazetelerde bir köşede şey oluyor, ya da kitap yazılıyor vesaire. Yani diyelim bu radyoyu dinleyen insanlar, şu programı dinleyen insanlar nasıl bir İç mukabelede bulunmalılar bu tarz şeylere? Nasıl bir, işte o siz dediniz yani, ben bir cennetine gireyim de Rabbimin.
Ne olursa olsun gelirse.
Yani ne demeli yani bu tür şeyler?
Şimdi Süleyman Derin hocamız.
Evet.
O da radyomuzu dinleyenlerden değil mi?
Tabii,
Süleyman Derin hocam.
Dinleyen ve program yapan.
Bunu okuyup doğrusunu, eğrisini tahkik etmeli.
Evet.
İlim adamı çünkü.
Evet.
Profesör. Kütüphane gibi kafası var. O bunu okumalı.
Evet.
Yanlışa cevap vermeli, doğruya doğru demeli. Ama ben okumamalıyım. Benim için o tez yok hükmünde. Zira Hristiyanlar da sizin dininiz hak din değil diyorlar. Şimdi hep duyacağız o soruları, konuşacağız mı biz? Filan papaz dinimize böyle dedi diye.
Evet.
Ne diyoruz? Lanetli papaz, sen git kendi işine bak diyoruz. Yani her soruya cevap vermek diye bir dindarlığımız yok bizim.
Evet.
Her soru ve fitneden kurtulmak diye bir dindarlığımız var bizim. Dolayısıyla ehli, Süleyman hocam gibi alim birisi, tasavvufu biliyor, tefsir biliyor, kelam biliyor, onun kütüphanesinde bu eser bulunabilir, inceleyebilir, incelemeli. Bizim adımıza o cevap vermeli.
Evet.
Cephemizi o temsil etmeli. Onun gibi, yani ben hocamı bizim radyodan olduğu için söylüyorum, onun gibi birileri bu işi üstlenmeli. Ama ben her soruya cevap verirsem öğle namazını kılmaya vakit bulamam.
Evet.
Çoluk çocuğuma irşat vakti bulamam. Asıl misyonumu alır gider benim bu.
Bir de öğlen namazına giderken kalbin karışır.
Ya zaten bu imam hangi ekolden diyeceğim.
Evet.
Bu
evet.
Cami hangi ekolden diyeceğim. bu sebeple biz yani iman konularında sorulara cevap vermek değil, soruları dinlemek zorunda bile değiliz biz.
Evet.
Bizim adamlarımız var. Süleyman hocam 30 senedir kütüphanede meşgul bu işlerin, yani bizim tamponumuz o.
Evet.
Gelecek
göğüsleyecek olan o.
O göğüsleyecek, bize diyecek ki bu zararsızdır, kenara çekileceğiz. Yoksa herkes her işle meşgul olursa o zaman futbol maçı seyreder gibi din seyrediyoruz biz olur.
Evet.
Yani biz futbol maçı seyretmiyoruz, ahirete doğru yürüyoruz. Onun için o günkü dengeyi sağlamakta ne yapalım diyoruz? Bir, saf bir imanımız olacak. Saf imanımız nedir? Allah, peygamber, ashab-ı kiram, imam-ı azam, selamun aleyküm. Gerisi yok.
Evet.
Yani ne gerisiyle ne uğraşayım? Gerisini inkar mı etmiyorum? Uzmanına havale ediyorum.
Evet.
Yani cedelleşmem gerekmiyor hiçbiriyle, ama her işten anlayan Müslümanlar başımızın belası şimdi. tıptan anlıyor, futboldan anlıyor. Müslümanlar Twitter'a bir bak mesela.
Evet.
Şimdi futboldan, siyasetten zaten ondan iyi anlayan yok. Dünya politikalarından, döviz kurlarından anlıyor. Fıkıhtan da, tefsirden de. Bana göre dedi mi İbn Abbas'ın talebesi zannediyorsun.
Evet.
İşte bu bir tuzağa düşme hastalığı. İman konusunda bu. İki, saf şeriat sahibi olacağız. Şeriat ehli olacağız. Nedir şeriat? Benim namazımı Rabbim belirler. O şeriatımın gereği.
İbadetimi, evet.
İbadet. Namazı ibadetlerde simgeli. Ticaretimde haramlar, helallerimi şeriat belirleyecek. Şeriatımın da verdiği ruhsatlar olursa, bunaldığında şunu yapabilirsin derse ruhsat kullanacağım. Ama benim çalışma alanımı şeriat belirleyecek.
Ona başvuracağız.
Ona, o hayatım benim o.
Evet.
Kimliğim o. Evet. Aile hayatımı şeriatım belirleyecek. Kimle evlenirim, kimle evlenemem. Evlenince ne yapacağım? Yanlış olunca nasıl düzelteceğim? Şeriatım. Sokaktaki kimliğim, siyasi tavırlarım. Yani hayatımı benim şeriatım belirleyecek.
Evet.
Böylece ben şeriatlı bir Müslüman, İslam şeriatından bir Müslüman olacağım. Bu benim hatasızlığımı mı gösteriyor? Hayır. Hatam olacak. İnsanım çünkü.
Ama o bağlılık şuuru,
tevbem açık,
müracaat şuuru ona olacak.
Bir, kastım olmayacak.
Evet.
Hainliğim olmayacak ve her an tövbeye hazır olacağım. Ya ben düşebilirim, insanım. Kaslarım yorulur. Yani düşerim. Kırılır, ayağım da kırılır. Bastonumla kalkar, tövbemi yapar, hayatıma devam ederim. Yıkıldığım yerde kalmam. Dolayısıyla bir Allah'ın şeriatını bir Müslüman %100 eksiksiz yaşar diye bir kural koyamıyoruz. Temennisi odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yaptılar. Biz beceremiyoruz canım, 14 asır sonra geldik ama haini değiliz bu şeriatın, pazarlayıcısı değiliz.
Evet.
Tertemiz duygularla sahibiyiz. Rabbimiz bize lütfederse ebediyen de ayrılmayacağız bundan. Bu heyecanla yaşıyoruz biz. Bu heyecan bizi ayakta tutacak Allah'ın izniyle. Demek ki bir, saf imanım olacak, saf şeriatım olacak, saf ahlakım olacak. Ahlakımı Allah için yapacağım. Yani siz bana hoş geldiniz diyorsunuz, gel Nurattin otur demiyorsunuz. Benden aldı ki büyüksünüz siz ama Müslüman nezaketini uyguluyorsunuz. Niye? Allah'a secde etmiş iki kişi, sabah namazı kılmışız bugün. Sabah namazı kılan bir Müslümana niye kaba davranıyor? Ahlakımızı da Allah'a bağlıyoruz.
Güzel. Bu da çok önemli. Evet.
Ahlakımızı niye Allah'a bağlıyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslümanın terazisinde ahlak gibi bir ağırlık olamaz.
Evet. Yani ahiret terazisi.
Ahiret terazisinde. Yani ahlakı, iyi ahlak gece teheccüd kılıyor, gündüz oruç tutuyor durumuna getirir bir Müslümanı buyuruyor.
Evet.
Dolayısıyla ahlakı günlük hayatta sosyal ilişkilerin gereği değil. İman hayatında imanın bir parçası olarak ahlaklıyız biz. Kıyamet günü bu bizi kul hakkından arınmış olarak getirecek. Dağlar gibi sevaplarımızı ona buna dağıtmayacağız bu sefer. Saf ahlak, saf iman, saf şeriat teslimiyeti ve saf ahlakımız olacak. Safla kastım Allah ve Resulü için olacak.
Yani ahlakı bu çerçevede anlamak da, yani onu anlatmaya çalışıyorsunuz.
Onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani fantazi değil ahlak.
Fantazi değil. Fantazi çünkü değil. Bazen öyle de anlaşılıyor ama Resulullah Efendimiz değil mi? Yani en yüce ahlakı temsilcisi olarak sunuluyor Rabbimiz tarafından.
Ahlakı tamamlamak,
tamamlamak
benim için diyor.
Için, evet, benim
ben
için
bu ahlakı diye. Tamamlamak için geldim diyor.
Evet.
Dolayısıyla ahlak sorunu olan bir Müslüman peygamberin nazarında eksik Müslüman.
Evet.
Direkt bu anlaşılmıyor mu?
Tabii.
Eksik bir Müslüman. O zaman ben ahlakı fantazi kabul edersem, mesela yalan konuşuyorum karşımdakini aldatma. Aslında şeriata karşı da cürüm işliyorum. Yalan haram çünkü.
Evet, tabii.
Mesela bir Müslümana Şehzadebaşı derslerinden birinde bunu söylemiştim. Sonra Hacı Bayram'da da geniş bir açıklayıcı söyledim. Birbirimizin hüsnü şehadeti hanımlarımızdan olmalı.
Evet.
Hanımlarımızınki kocalarından olmalı. Yani camide mecburen cenaze kılınırken nasıl bilirdinize? Zaten Allah belasını versin bu adamı diyen biri o cenazeye gelmiyor ki.
Evet.
Sevenler geliyor, bir de o camide namaz kılanlar. Hala iyi bilirdik diyorlar.
Evet.
Geçiştiriyorlar. O matem acısı geçtikten 2 ay sonra mesela, iddeti bittikten sonra kadına eşiniz nasıldı? Vicdanınızla konuşun dendiğinde eşini konuşmalı. Ya da öldü adam, Eşinin haberi yok cenazeden. Eşiniz hakkında kanaatinizi öğrenmek istiyoruz diye sorulmalı.
Evet.
Çünkü ölüm haberiyle duygusallaşacak kadın.
Evet.
Hüsnü şehadet bu işte. Eşlerimiz.
Evet. O eşlerimiz. Tebriye ederse.
Yani çünkü eş kadar kim kimi tanıyabilir hocam? Evet, anneden evet. Daha iyi tanıyor.
Tabii.
Anne bir yaş asas kemal yaşından sonrasını tanımıyor anne.
Evet.
Yanında da dursan zaten mahremiyetten dolayı tanıyamıyor seni. Anneyle belli bir mesafelerde duruyorsun. Müslüman bir insanı eşi çok iyi tanır. Çocukları çok iyi tanır.
Tabii.
İş ortağı çok iyi tanır. Beraber yaptığım arkadaşlık yaptıklarımızı iyi tanır. Bir kere daha anlattığımı dair şüphem var ama çok önemli bir hatıramı nakledeceğim
buyurun,
hocam.
Buyurun.
Abdülfettah Ebu Guddi hocam.
Evet.
Rahmetullahi Halepli, Zahilü Kevseri'nin talebesi. Yani hocamız ve şeref tablomuz. Allah rahmet etsin. Ölümünün 18. senesindeyiz şimdi.
Rahmetullahi aleyh.
İstanbul'da olduğu ve benim de hizmetinde müşerref olduğum bir gün. Benim 5-6 tane hafızlık talebem hafızlıklarını bitirmişlerdi. Ben de onlara Riyazu Salihin ezberleteyim diye planlamıştım. Böyle bir muhabbet esnasında dedim ki hocam o bizim medreseyi de ziyarete gelmişti. O ziyaret ettiğiniz çocuklar hafızlık bitirdi. Ben onlara Riyazu Salihin ezberleteceğim. Tabii bir suyu edep oldu. Yani bir hadis alimine ne yapacağımı söyleyip parafe ettireceğim gibi oldu. Büyük pot kırdık tabii de ama o merhametli bir insandı tabii. Dedi ki bir kere dedi Riyaz-ı Salihin olmaz dedi. Buluğul meram olur dedi.
Yani fıkıh.
Çünkü Riyaz-ı Salihin sadece ahlakla ilgili
evet.
Hadisleri ihtiva ediyor. Şeriatı tam ezberletmek lazım. Ama dedi asas mesele bunlar dedi neye göre sen karar verdin dedi bunların iyi talebi olduklarına. Dedim 3 senedir benim yanımdalar dedim. Nerede duruyorlar dedi. Medresede dedim. Dedi nasıl medresede duruyorlar dedi. Ben de başlarında duruyorum dedim. Dedi bak yavrum dedi. 30 senede bir binada dursan bir insanı tanıyamazsın dedi. Şöyle seferilik kadar bir mesafeye götür bir gün tut onları.
Evet.
O zaman dedi asas kimlikleri ortaya çıkar.
Yolculuk yap dedi. Yani birlikte.
Yolculuk yap. Ana eksenden tabiata çıkar onları. Orada kamp yap dedi.
Evet.
İhvan-ı Müslümin kökenli bir zat diye.
Evet.
İhvan-ı Müslümin'in bu tip eğitimlerini Hasan el-Benna'dan almış. O oradan geliyor.
Hı hı.
Hocam ben bundan çok etkilendim. O zaman Sapanca'ya gittim. Sapanca'da bir Müslüman yeni bir yayla tesisi açıyordu. Onu kiraladım.
Evet.
Talebeleri oraya götürdüm. Allah hocama rahmet etsin hocam. Bu süper alim olur dediğim çocuklar ikinci gün döküldüler.
Allah
nazlandı,
Allah.
Şımardı. Orada balıktan
kavga başka etti yok bilmem.
Yani mesela kamptayız dağ başında şehir 10 kilometre ötede balık yemem ben diyor. Ya yok burada başka bir şey. 2 gün aç kaldı çocuk. Onun yüzünden kampı bıraktık geri geldik aç kaldı çünkü.
Evet.
Mesela onu döküldü. Daha derse de gelmedi. Beni işkence yaptınız diye. Hocamın Allah rahmet eylesin tiniyeti çok muhteşem tespit metodu öğretti. Bana su yüzden biz vakıf faaliyetlerinde mobil çalışıyoruz şimdi.
Evet.
Türkiye'nin siz de bir geldiniz Trabzon'da
evet.
Gördünüz. Farklı yerlerde farklı iklim orman iklimi deniz iklimi göl iklimi böyle farklı yerlerde yerler aldık. Yani bir ay oraya götürüyoruz talebi. O bir ayda hocam öyle bir ortaya çıkıyor ki hakikaten.
Karakterler.
Hep asıl kimlik ortaya
kimlik,
çıkıyor.
Evet.
Zapt edemiyor kendisini orada insan.
Tabii.
Büyük insan da öyle hocam.
Öyle hocam yani böyle hadi bir saat şu görüntüde durayım dersiniz. Ama farklı hayat alanlarına girdiğinizde farklı refleksler
mesela
çıkıyor.
Büyükler, büyükler olarak biz bile pikniğe gidince ütün bozulur şuraya oturdun dert etmiyoruz değil mi?
Tabii.
Orada kural dışı yaşıyoruz.
Evet.
Ben dinleyen kardeşlerimize tavsiye ederim. Çocuklarının kimliğini tespit için onu mesela bir dayısıyla beraber bir gurbete göndersin. Orada psikologça tespitler yapılır çocukla.
Evet.
Tabii zulmetmeden kamerayla izliyorum seni dersen çocuk dikkat eder.
Evet.
Doğal hayata saldın mı herkes iç karakterini ortaya çıkar. Şimdi ahlaktan buraya geldik
evet.
Biz. Allah hocamıza rahmet etsin. Yani Müslüman bir insanın ahlakı doğal olduğu zaman ve şeriatına uygun olduğu zaman aslında Müslümanca ve insanca yaşıyor demektir.
Evet.
Bunun kul hakkı sorunu yoktur. Ayıplanacak bir tarafı yoktur. Mümin kardeşleri tarafından hüsnü şehadet görecek bir insandır. Bu hayatta beklenti budur zaten. Sana müminler hüsnü şehadettir. Mesela hadis ne diyor? 100 mümin hüsnü şehadette bulunursa Allah onların hatırını kırmaz diyor.
Evet.
Tamam, dediğiniz gibi olsun. Aslında Allah neler biliyor adamla ilgili. Onlar bilmiyor. Ama sadık işte komşuları, dostları iyi bilirdik bunu diyorlar. Bu yani evet, tolerans iyiliği değil tabii. Evet. Samimi, ruhundan gelen bir sesle işte eşi cevap veriyor mesela.
Evet,
çocuğu
evet.
Cevap. 15 senedir şirket ortağı, konuşsun şimdi.
Evet.
Yani şirket ortağı konuşsun esas. Paranın yani
15 yıldır incinmedim desin.
İncinmedim.
Evet.
Biz eğer imanımız, şeriatımız ve ahlakımızda, dolayısıyla hayatı ilişkilerimizin tamamında saflığı oluşturduysak, berraklığı, biz mücahidiz demektir. Cihat nedir zaten? Allah için yükselecek bir ortamda yaşamak demek, İslam'ı yükseltmek demek. Benim varlığım o zaman ahlakımla, şeriatımla,
yani, evet,
itikadımla, varlığım ümmete bir katkı.
Evet, çok
güzel. Bu katkı 1 milyar olsa olduğu gibi cihadız biz zaten o zaman. Varlığımız cihat bizim.
1 milyar 700 milyon Müslümanın böyle olduğunu düşünelim.
Bizim kılıç kullanmamıza gerek kalmamıştır.
Kalmaz
yani. Gönüller,
gönülleri fethedersin.
Esir olacaktır bize.
Evet.
Yani varlığımız kötü gösterildiği için, kötü olduğu için değil, kötü gösterildiği için, sanki hep şer Orta Doğu'ya, Müslümanlara münhasır hale gelmiş gibi gösterildiği için dinimizin önünü tıkattık fark etmeden.
Evet.
Kafirler barikat kurmadan biz tıkattık. Varlığımızla yani suyun akışını engelliyoruz.
Evet, evet.
Buna rağmen elhamdülillah bir sürü iman
İnsan
eden
Müslüman oluyor.
En çok Müslüman da Amerika'da oluyor.
Evet.
Elhamdülillah. Evet. 11 Eylül'den sonra Amerika'da
bütün fesat kampanyalarına rağmen
bütün evet. Yani 11 Eylül İslam'ı çökertmek için başlatıldı. İşte kaç ülke işgal edildi. Kur'an-ı Kerim en çok satılan kitap haline gelmiş Amerika'da.
Evet.
Elhamdülillah. Yani Allah'ın nurunu azaltamayacaklar ama değil söndürmek, azaltamayacaklar bile, fakat biz bize düşeni düşürüyoruz.
Yani biz önünde tıkaç olmamamız lazım.
Yani biz
suyun akışını engellememek lazım.
Şimdi ahireti konuşuyoruz.
Evet.
Dedik ki büyük kelimesinin yerine oturduğu bir yer orası.
Evet.
Daha ötesi yok. Büyük yok. Umut da büyük, husran da büyük. Azap da büyük, nimet de büyük, buluşma da büyük. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşuyor Havz-ı Kevse'de. Bunun ötesinde buluşma mı olur? Her şey büyük orada. Fakat bu büyüklük burada bir sabah namazına gitmekle aslında olmaz. Bir tünü 100 sene sabah namazına gittin diyelim. Hadi bunu 10'la çarptık, 1000 sene kal cennette, git olur o zaman. Eğer kıldığın namazın karşılığıysa. Ama ne yapıyor Allah? Bir kere bir sabah namazını 700 kat yazıyor.
Evet.
Yani sen 100 sene namaz kılsan 700 sene kıldığınızı yazıyor bunu. Bu müthiş bir şey.
Evet.
Bu büyük nimeti isterse daha fazla da artırıyor. Orada büyük bir lütfu var Allah'ın. O lütfu da görünce coşan bir şefaat umudumuz var. Peygamber Efendimiz şefaat edecek biiznillah. Ashab-ı kiramdan şefaat edecekler olacak. Evliyaullah'ın şefaati haktır olacak. Kur'an-ı Kerim hizmetkarlarının şefaati haktır. Salih çocukların duaları tecelli edecek. Yani büyük bir şefaat var ama.
Şefaat konusuna girdiniz hocam. Yani şeyler var biliyorsunuz. Yani siz de biliyorsunuz bu konuda şefaat var yok falan tarzında tartışmalar var. Yani Kur'an şefaat olacağını bildiriyor bize, değil mi? Rabbimiz bildiriyor. Ama Allah'ın izniyle bu şefaatin olacağı bildiriliyor. Siz yani peygamberimiz şefaat edecek, ashab şefaat edecek, şehitler, evliyaullah.
Ömer'in şefaat umudu olmasa ben ne yapardım bu dünyada?
Yani,
edecek tabii ya.
Evet, yani orada Allah'ın izinsizliği nasıl?
Hocam her köyün bir delisi olurmuş.
Evet.
Bizim köyün delisi de bunu inkar edendir. Yani ne diyeyim başka yani?
Evet.
Evet. Benim canım şefaat istiyor, 5 porsiyon getirin der gibi bir şefaat yok. Nereden, kim ne konuşuyor?
Garantili bir şey de
hayır.
Yok.
Evet. Ama Allah-u Teala bazı kullarının dünyadaki hayatlarını taltif buyurmak için orada. Yani sizden razıyım demek için elinizle 10 kişi getirin bana bakayım deyip onları mutlu edecek aslında.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme niye şefaati kübra, dev bir şefaat, büyük şefaat insanlığı mi kuşatan bir şefaat niye verecek? Yani Efendimiz o çektiği çilelerle, o büyük makamıyla böyle bir iyiliği hak ediyor.
Evet.
O yoksa Efendimizin elinde gibi meziyet değil bu. Dersek ki Efendimizin çok soyu büyük bir soydu, yasal hakkı 1 milyona şefaat edecek, bu terbiyesizlik olur. Kimsenin yasal hakkı yok orada. Allah'tan başkasının sözü yok o gün. Susacak herkes.
Evet.
Herkes susacak. Niye konuşmuyorsunuz diyecek Allah-u Teala. Hani nerede o dev adamlar, krallar? O gün herkes susacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de susacak. Secdeye kapanacak. Evliyaullah hep, enbiyaullah kendi dertlerine düşecekler. Ama şu dünyadaki salih amellerinin karşılığı kaldır başını ey Muhammed denecek ona. Kaldır.
Evet.
Hadi bakalım dilediğine şefaat et denecek. Bu belki de oradakilere acıdığından çok Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tazim ettirmek istediğinden. Yani bu dünyada Ebu Cehil'in hakaretlerinin karşılığı orada da onun sayesinde cennete giren milyonlar olacak. Milyarlar belki de olacak. Yani bu Efendimiz'e bir lütuf. Bunu Kur'an böyle müjde ediyor.
Evet.
Bu lütfu yasal hak dersek bu akılsızlık olur. Yok böyle bir şey kökten dersek o da delilik olur.
İkisi şöyle olmaz. Bir şey var mı hocam? Yani şefaati hani hak etmek, yani Resulullah'ın diyelim ki şefaatine layık bir ümit beslemek için, yani şunlar da olmalı bizde diyebilir miyiz?
Deriz
yani?
İman.
Evet.
İmansızın kovasının dibi yok. Yok.
Evet.
İman bir. İki, şefaat de şu köşeden şu köşeye kadar olanlar gelsin şeklinde değil tabi. Mesela sünnet-i seniyeye merak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı, şeriatına saygı, Allah için bir kere bir gözyaşı akıtma, yetim çocukların başını okşama. Mesela hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir yetimin başını okşayıp onu güldürdüğünde bir mümin iki parmağını kaldırıyor Efendimiz. Bu iki parmak kadar yan yanayız
yan
diyor.
Yanayız diyor.
Yani iki parmak olsa olsa 5 santim açılır değil mi?
Evet.
Bilmiyorum benimki mi zor açıyorsun açıyorum.
O kadar bile yok yani.
Büyük parmaklar 10 santim açar herhalde.
Evet.
Ya 10 santim yan yanayız. Ne demek bu? Onu tutacağım şefaatimle, ben de onun başını okşayacağım demek.
Evet.
Mecazim, ben de onun başını okşayacağım. Şimdi ama 10 yetim barındırmış bir mümin, bir de bir tanesine bir simit almış bir kere, o da karşılığını bulacak ama o 10 yetim güldüren adam mezardan sonra fazla uğraşmaz yani. Onu çok yakından, o ilgi alanına
Resulullah
çok yakın.
Efendimizin yakınına sokulur inşallah.
Çok yakında sokulur. Yani elbette sıradanlık bir şey değil yani. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da doğanlar gelsin diye bir şey yok.
Evet.
Bir şey yok. Ama ne var? Yani ezan okununca mesela en ciddi işini bile bırakıyor adam. Peygamberimizin ezanı diyor. Ya bu adama ömrü böyle geçmiş. Ezana saygısı var. Bunu Allah hiç atar unutur mu ya? Ezana saygı gösteriyorsun sen.
Çok güzel.
Bir enteresan bir şey var hocam.
Bir de hocam ben şey yani unutmayın sözünüzü. Mesela Fatih döneminde fetihte şöyle olanlar toplu şeyler değil değil mi ya, abi? Yani ferdi dosyalar.
Toplu olsa Efendimizin amca çocukları için cennette olurdu.
Evet.
Yani en toplu yerde duruyorlar.
Evet.
Hocam bir enteresan örnek inşallah bize de şefaate vesile olur. Hani Musa Aleyhisselam'la Firavun'un sihirbazları karşılaşıyorlar ya.
Evet.
Şimdi bu karşılaşma esnasında işte sihirbazlar diyelim
atıyorlar.
Atış yapacaklar. Musa Aleyhisselam da onlara cevap verecek.
Evet.
Musa Aleyhisselam'ın karşısında diye tabii Firavun
bakıyor.
Bakıyor. Firavun'un ekabir bir şey kabul. Arena gibi bir yer yani
evet,
herhalde.
Evet.
Bu anlattığım sahih bir hadis değil ama tefsirlerde kayıtlı bir şey. Ciddi bir ipucu veriyor. Şeriatımız da bunu böyle gösteriyor bize. Sihirbazlar kendi aralarında fiskos ediyorlar. Diyorlar ki yaşlı başlı birisi bizden yaşlı, nezaketli davranalım buna. Nasıl olsa parçalayacağız bunu sonunda. Sihirlerine çok güveniyorlar. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki sen buyur nasıl istiyorsan kuralları sen koy diyorlar. Yani onlar sihirini gösterecek, Musa Aleyhisselam onlara cevap verecek.
Sihir yarışması da kuralı sen koy diyorlar.
Sihir yarışması demeyelim, sihirbazlarla Musa Aleyhisselam'ın düellosunda yarışma, yani rızalı bir yarışma değil bu. Bu böylece de Musa Aleyhisselam mağlup olacak onların gözünde. Firavun da onu pes ettirecek, halka soğutturacak Musa Aleyhisselam'ı. Sonuç bu yani.
Evet.
Halkın gözünde prim kaybedecek Musa Aleyhisselam.
Plan bu.
Bunlar Musa Aleyhisselam'ın, ki bunlar Firavun'un sihirbazı olarak oraya geliyorlar. Yani bu kainatın en büyük kafirlerinden birinin yardakçıları bunlar.
Evet.
Ve Firavun'u ayakta tutan sistemin kurucuları bu melunlar. Bu çok ciddi bir rakam. Yani gavurlukta üstlerine adam yok. Bir Firavun var üstlerinde gavurlukta, bir de Haman. Evet. Bunlar üçüncü numaradalar. Beş kişi, on kişi, kaç kişiler. Fakat Musa Aleyhisselam'a narin davranıyorlar. Musa Aleyhisselam da böyle diyor. Sonra onlar atıyorlar iplerini. Musa Aleyhisselam asasını yere atıyor. Ejderha oluyor. Onları yutuyor. Bunlar bakıyorlar ki bu sihir mihir bizim sıfırlandı her şey. Musa da geldi, bizi mağlup etti.
İman ediyorlar.
İman ediyorlar. Fakat olağan bir şey değil bu. İman ediyorlar.
Yani Firavun'un yanında.
Yüce Firavun'un yanında. Ondan sonra buraların ilahıyım diyen zalimin yanında. Halkın önünde. Ve yıllarca sihirden halka otorite kurmuş insanlar bunlar.
Evet.
Şimdi yani kabul edelim, bizim medya.
Evet.
Medya bir akşam toplanıyor, canlı yayında iman ettik diyorlar.
Evet.
Gibi bir şey. Çünkü aynı misyonu yapıyorlar.
Evet.
Uyuşturma vazifesi yapıyorlar. Sistemi ayakta tutuyorlar. Diyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın böyle tabii galibiyeti gerçekleşmiş oluyor. Çünkü hile yaptım filan deseler yenilenecek oyun veya Firavun'un askerleri dağıtacak sahneyi. Firavun bakıyor ki bunlar çok kötü. Siz diyor yoksa Musa'nın tanrısına iman mı ettiniz diyor. Evet diyorlar. Bakın diyor, sizi diyor asarım diyor. Çaprazlama keserim diyor. Yani sağ ayağınızı keser, sol kolunuzu keser. Tavana asarım sizi burada, ağaçlara asarım diyor. Onlar da sen bize 3 günlük bir ceza verirsin ama biz Rabbimize kavuşuruz diyorlar.
Ahirete hükmedemezsin.
Hocam, sabah öğlene kadar bitmiş bir olay bu. 3 saat içinde küfrün en baş adamları iken Hamza radıyallahu anh gibi şehit adayı olmak için Uhud'a gelmiş birisi.
Evet.
Korkunç bir dönüşüm hocam.
Evet.
Bunu bir şeyle anlatmak mümkün değil. Casustular desen Musa Aleyhisselam bunları tanıyor olması lazımdı.
Tabii.
Casus değiller. Daha önce mümin değiller. İmanı tanımıyorlar. Bu çok ciddi merak edilen bir soru var burada. Soru şu. Bu adamlar ne yaptı da Allah kalplerini böyle dönüştürdü? Diyorlar ki müfessirler. Net cevabı bilmiyoruz. Allah bilir ne oldu.
Evet.
Ama bunlarla buluşacağız bir gün. İnşallah.
Evet, orada öğreniriz.
Diyeceğiz sizin neyi. Öğreneceğiz hocam. Hiçbir şey gizli kalmayacak orada. Bunlar Musa Aleyhisselam'ın yaşına başına hürmet ediyorlar ya hocam.
Evet.
Bu hürmet Allah'ın rızasını celbediyor. Bunlara imanı lütfediyor.
Evet, orada.
Yani.
Hüsnü tefeül diyelim.
Buna. Yani bu bir de Peygamber Musa Aleyhisselam'ın şeriatına hürmet eden olsaydılar.
Evet.
Daha önce.
Evet.
Yani Efendimizin sünneti için buradan Erzurum'a kadar ders almaya yürüyerek giden bir alimi bir de düşün. Bukhari'yi ezberlediği için çocuğuna evini mülkünü tapulayan bir baba düşün. Benim oğlum inşallah Erbain hadis ezberleyecek deyip işte Erbain hadis ezberlediği için Peygamberimin hadisi ezberlendi bu evde diye çocuklarına, akrabalarına ziyafet veren bir Müslüman. Ya bu hayal edilecek şeyler değil bunlar. Dolayısıyla kıyamet günü bu şefaat elbette bir standarda göre gelecek. Bu standardı bir yerden yakalayan yakalayacak. Bunlar mesela nereden yakaladılar? Musa Aleyhisselam'a içlerinde bir nezaket geldi. Aslında iman ettikleri de yoktu. Allah da bunu büyüttü. 700 kata çıkardı. Kaç kata çıkardıysa iman ettiler.
Kalplerini değiştirdi. Hocam,
bir peygamberi imha etmek için girdikleri arenadan Allah'ın tertemiz şehit kulları olarak gittiler.
Orada müthiş bir dönüşüm var. Ona da Allah önümüze örnek koyuyor. Yani değil
ama
mi?
O hikaye değil.
Evet, böyle bir
gerekçesi
örnek.
Gerekçesi de önemli değil.
O zaman bir de şu. Yani insanlara bakarken de Değil mi? Yani Firavun'un sihirbazları bile o ölüm anında kalpleri dönüştüyse her insan kalbi dönüşebilir gibi bakmak lazım.
Bunu hocam ben sizin gibi insanlara demiyorum. Anne babalara selamım olsun. 30 yaşında namaz kılmayan çocuğunu, 40 yaşında hala namaz kılmıyor, oruç tutmuyor çocuğunu atmasınlar. Olsa olsa Firavun'un sihirbazı kadar olur o serseri. Ne kadar olacak ya?
Ya.
Muallimler, vakıf görevlileri bu çocuk işe yaramıyor diye atarken bu misali düşünmelidirler.
Okul mesela yöneticileri falan değil
belki
mi hocam?
Okulun, vakfın bir standardı var. Bunu burada tutarsam öbürüne zarar veriyor. Ama daha iyi bir yere sevk et.
Ayırırken de belki
iyi yere
yani
sevk et.
Yok ederek ayırmamak lazım.
Tabii. Yoksa herkes her yerde kalacak diye bir şey yok.
Evet.
Ama Firavun'un sihirbazları bir iş yaptılar ve o iş net biz bilmiyoruz ne yaptılar. Ama Musa Aleyhisselam imha etmek için geldikleri yerden Allah'ın tertemiz şehit
kendilerini ihya ederek
çıktılar.
Evet.
Yani bu sebeple her bir mümini bir yerden yakalayacak o şefaat. Kimi evet. nereden yakalayacağını Allah biliyor. O zaman biz bütün kabiliyetlerimizi ortaya koyacağız. Her birimiz hadis alimi olacak halimiz yok şefaat
evet,
için.
Evet.
Ama hadis alimi.
Ama içimizde bir şefaat umudu olacak.
Şefaat ve rahmet umudu olacak. Bunu laubalileştirmeyeceğiz.
Evet.
Saf iman, saf şeriat bağlılığı, saf ahlakla bunu pratikleştireceğiz. Gerisini de Allah'a bırakacağız Celle Celaluhu. Gerisini de Allah'a bırakacağız.
Şöyle bir şey hocam, sonuna doğru geliyoruz. Böyle 5 dakikamız var. Yani bir hoca efendi şey yapmıştı. Yani ben dünyada yapıp ettiğim işlerin ahirette savunulabilir olmasına dikkat ederim demişti. Yani bu bana çok ilginç geldi bu şey. Yani amel defterimize şimdi ahiretteki o büyük ortamı değil mi? Yani hakikaten büyüklüğüm bile ifade etmekte zayıf kalacağı ortamı düşünmek lazım. Amel defterine baktığımızda ya bunu nasıl yaptım falan dememek lazım değil mi? Yani oradaki amellerimizi savunabileceğimizi düşünmemiz lazım.
Şüphesiz.
Evet.
Belki %100 bunu sağlamamız mümkün değil hocam.
Evet.
İnsanız.
Evet.
Peygamber değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Ama titizlik, dikkat.
Bir, hainliğimiz olmasın.
Evet.
İki, dünden ibret alıp bugünü yaşayalım. Bugün hiç olmasın, düne göre daha iyi olalım. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İki günü birbirine denk olmamak.
Evet.
Yani dün gaflet içindeydim. 42 yaşındaydım. 42 yaşında olmamalıydı ama oldu. 52 yaşında aynı pozisyonda olmamalıyım ben.
Evet.
Yani muhasebesini yapabilen insan Hoca Efendi'nin dediği bu kaliteye gelebilir.
Evet, evet.
Sürekli geçmiş bilançoları incelemek lazım.
İncelemek lazım.
Yani Müslüman mesela birinci çocuğunu iyi yetiştiremedi. Ya ilk ana olduk, baba olduk, işte ziyaretler falan. İkinci çocuk da aynı hataları yapmamalı. Mesela evliliğin ilk 3 senesi iyi değildi. İkinci 3 sene niye aynı? Evliliğin ilk 10 senesi boş geçti. Niye ikinci 10 senesi boş geçiyor? Eğer biz geçmiş bilançolar üzerinden, geçmiş hesaplar üzerinden değerlendirme yapmadan yeni dönemler yaşarsak hiçbir zaman düzelemeyiz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ifadeyle izah buyuruyor. Dünya işlerinde sizden aşağıdakilere bakın.
Evet.
Ahiret işlerinde yukarıdakilere bakın. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ahiret işlerimizde önümüze koyalım. Ya Ebu Bekir'le yarışalım adeta. Milyonda birine mi gelirsin? 15 milyonda birine mi gelirsin? Ama senin hedefinin göklere doğru
ufuk.
Bu seni hep kamçılayacak.
Evet.
Ama mahalledeki filan hataya bulaşmış mesela alkolik birine kıyas ediyorsun. Elhamdülillah hiç alkol şişesine tutmadık. Alkollü bakkala gitmedik diye kendini elvi evliya zannediyorsun.
Evet.
Ama ev meselesine gelince, ticaret meselesine gelince hep daha zenginlere bakıyorsun. Biz aşağıda kaldık diyorsun.
Bir de şey var hocam. Yani ahiretin yani ne zaman geleceği noktasında bir hazırlık.
10 saniye sonra.
Evet.
10 saniye sonra.
Yani o da bir önemli yanılgı.
Bu erteleme ciddi hastalık.
Evet,
tabii
evet.
Erteleme hastalık.
Evet, evet.
Erteleme hastalığının da tedavisi yok.
Evet, müteyakkız olmak lazım.
Yani 10 saniye sonra ben yokum bu dünyada.
Evet.
Bunu
o zaman bu 10 saniyenin Allah'ın huzuruna çıkacakmış gibi yaşanması.
Kalitede olması. Evet. Yani eskiler dediğim büyüklerimiz her namazı son namazın gibi kıl diyorlar.
Kıl diyorlar.
Evet. Bu büyük bir düzey hakikaten. Fakat burada belki dinleyicilerimizi doğru yönlendirmiş olmak için izah edelim. Bu mesela iyi bir para kazanmaya engel değil. Kazanmayı da biz dinden sayıyoruz zaten.
Tabii.
Mesela
şeriatın içine o da giriyor.
O da giriyor. Evet. Mesela yeni evlenmiş bir gençler balayıya gitmeleri buna engel mi? He. Ya ne alakası var ya?
Yani mutluluk onların hakkı.
Ama gittikleri yerde namazı ihmal etmeyecekler. Evet. İçkili bir otele gitmeyecekler.
Gitmeyecekler. Orada da şeriatın, Allah'ın ölçülerinin olduğunu
yere unutmayacaklar. Gitsin istediğini yapsın. Evet. Yani lezzetler bizim dışımızda değil.
Güzel.
Lezzetlere köleleşmek bizim dışımızda bir şey olmalı.
Güzel. Allah razı olsun.
Amin.
Hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, evet İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.